أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu güvenli toplum. Tabii bir toplumda güvenin olabilmesi için insanların kendilerine düşen görevi yapmaları icap eder. İnsanları yola getirmek bizim görevimiz olmadığına göre böyle bir olayda bize neler düşer, neler yapabiliriz, neler yapmalıyız şeklinde ilgili ayetlerden bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Biliyorsunuz her dersimizde, hemen hemen her dersimizde Allah-u Teala'nın dini nasıl tanımladığını burada anlatmaya çalışıyoruz. Rum suresinin 30. ayetinde Allah-u Teala diyor ki yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın insanları da ona göre yarattığı fıtrata çevir. فَاَكِمْ وَشَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَل۪يهَا. Fıtrata çevir. Fıtrat tabiatta geçerli kanun ve kurallar. Yani oluşum, gelişim, değişim kanun ve kurallarıdır. Diyor ki Allah-u Teala işte doğru din budur. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Şimdi tabiatta geçerli kanun ve kurallar doğru dindir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i ikişerli bir sistemle indirmiştir. Şimdi bu ayet tabiatta geçerli kanun ve kuralların doğru din olduğunu gösteriyorsa bunu bir başka ayetin de göstermesi gerekiyor. Bu şeyin Ali İmran suresinin 83. ayetinde vardı. Onu bir okur musunuz?
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa gönüllü veya zorunlu olarak onun dinine, fıtrata teslim olmuştur. Onun huzuruna çıkarılacaklardır.
Tamam. Şimdi bak ne diyor bak. Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde ne varsa, canlı cansız tüm varlıklar ona teslim olmuşlardır. Teslim nedir? Dinin adı ne oluyor? İslam. İslam ne demek? Allah'a teslim olmak demektir. İşte burada göklerde ve yerde ne var ne yok hepsi de teslim oluyorsa hepsinin şeyi de İslam olmuş olur. Görev, yani dini diyelim, anlayışı. Yani biz şöyle bir şey öğretiliyor bize. İşte bu canlı cansız varlıklar, işte bunların hiçbir şeyden haberi yok falan filan değil yani. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün hayvanların bizimle işte birbirleriyle konuştuklarını görüyoruz. Birbirleriyle konuşuyorlar. Bugün mesela avcıl hayvanları yetiştirenler kendi onlarla irtibata geçiyor. Bir sürü şeyler öğretiyorlar. Eskiden kuşlarla mektuplar gönderilirdi bir takım yerlere. Şimdi bunları da akılsız varlıklar diye biz öğrendiğimiz için tabii tabiatı anlamamız kolay olmuyor. Şimdi mesela birisi alıyor şu telefonumu, benim bu telefonumu benden başka kim alsa onun elinde çalışmaz çünkü benim yüzümü tanıyor. Benim yüzümün benzeri ikinci bir yüz yeryüzünde yok. Allah-u Teala böyle yaratmış. Peki bu nereden tanıyor? Bu nereden tanıyor? Aynı şey bütün varlıklar içinde geçerli. Şimdi göklerde ve yerde bütün varlıklar Allah'a teslim olmuş. Bir de şeyden sonra istersen onun devam ayetlerini bir zahmet okur musun?
Ali İmran
84, tamam. 85.
Sen şöyle de, biz Allah'a inanıp güvendik. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, nebilere Rableri tarafından verilenlerin hepsine inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz ona teslim olmuş kimseleriz. Kim İslam'dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez.
Tamam.
O ahirette kaybedenlerden olur.
Bak, kim İslam'dan başka bir din arayışına girerse asla kabul edilmez diyor. Allah-u Teala yine Ali İmran suresinin 19. ayetinde ne diyor? Allah katında din İslam'dır diyor. 19 muydu? 20
19.
19 tamam. Allah katında din İslam'dır. Peki o daha sonra diğer isimler, yani Yahudilik, Hristiyanlık sonradan birbirlerine üstünlük kurma çabasından ortaya çıkmıştır. İşte buna Yahudi, ona Hristiyan, ona Hindu, ona Mecusi, ona başka bir şey diyorsunuz. O sonradan üstünlük kurma çabasından dolayı ortaya çıkmıştır. Onun için yine mesela Allah-u Teala Ali İmran 47. ayette ne der? Der ki mesela onun hepsi de İbrahim'in dininden olduklarını söylerler. İbrahim'i esas alırlar. İbrahim de bizim dinimizdendir derler. Halbuki Allah diyor ki İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Mâ kâne İbrahimu Yahudiyen ve lâ Nasraniyen. Yahudi de değildi, Hristiyan da değildi. Velakin kâne hanifen Müslim, ama yönünü dosdoğru Allah'ın emrettiği tarafa çevirmiş olan, vallahi teslim olan bir kişiydi. O da Müslümandı. İsa Aleyhisselam da Müslümandı. Musa Aleyhisselam da Müslümandı. Yani Müslüman kelimesi de şimdi bu sonuna eklenen an kelimesi bize Farsçadan geçmiştir. Yani bizim halkımızın dilinde Müslüman olduğu için, ama Allah'ın katında Müslim. Kendini Allah'a teslim olan. Allah ne diyorsa o. Şimdi Allah ne diyorsa o şeyinde bu tabiattaki varlıkların tabiatı bozma şansı var mı? Böyle bir şey biliyor musunuz siz? Yok. Ne kuşlar bozabilir, ne hayvanlar bozabilir, ne hiçbir şey bozamaz.
Tam teslimiyet içindedirler. Tam bir teslimiyet içindedirler.
Tabii tam bir teslimiyet içindedirler Allah'a. Allah'ın koyduğu kanun ve kurallar geçerli. Peki Allah'ın tabiatta geçerli kanun ve kuralları işte Allah'ın bize din olarak tanımladığı şeydir. Onun için az önce Zeynep Hanım'ın okuduğu Ali İmran 83. ayette ne dedi? Göklerde ve yerde bulunan her şey ona teslim olmuş. Yani hepsi Müslim'dir.
Gönüllü veya zorunlu olarak teslim olmuş.
Gönüllü, yani. O da çok önemli. Hı. Şimdi şeyler, gökler ve yerler gönüllü olarak teslim olmuş. Çünkü Allah-u Teala onlara
Fusret,
ne diyor?
Fusret 11'de de şey diyor, duman halindeki göğe yönelmiş ve ona ve yere gönüllü veya zorunlu olarak boyun eğin demişti. İkisi de gönüllü olarak boyun eğdik diye cevap vermişler. Ha,
gökler ve yer Allah'a gönüllü olarak ve tabii tüm hayvanlar da öyle gönüllü olarak boyun eğiyorlar Allah'a. Ama insanlar da bazı konularda zorunlu boyun eğiyorlar. Zorunlu olarak Allah'a teslim olmak zorundayız. Şimdi bu vücudun suya ihtiyacı var. Allah o ihtiyaca göre yaratmış. Şimdi şu suyu içmeden yaşayamam ki. O kurallara teslim oluyorum. Nefes almadan yaşayamam. İşte bir sosyal varlık olarak yaratmış Allah beni. Bir toplum içinde olacağım ki yaşayayım. Dolayısıyla insanlar da bazı konularda gönüllü, bazı konularda da zorunlu olarak teslim olurlar. Gönüllü olarak teslim olanlar Allah ne diyorsa o diyenlerdir. Bir, onun için Allah'ın ayetlerini bilir. Bir de fıtratına uyanlar. Adam bilmiyor adam. Yani mesela Allah'ın kitabını okumamış, şey yapmamış, ama şöyle bir bakın. Hırsızlığın helal olduğu bir toplum var mı? Çünkü herkes biliyor. Fıtrata ters. Yani Allah'ın haram kıldığı, mesela bakın faiz bugün dünyada şey yapılıyor. Faiz aslında bütün ülkelerde yasaktır. Niye yasak? Çünkü ancak devletin izin verdiği kişiler faizcilik yapabiliyorlar. Hadi bir istediğiniz yerde mal alım satım yapabilirsiniz. Hele bir banka kurun bakayım, kurabiliyor musunuz? Devlet izin verirse kurarsınız. Hatta birisine faizi borç verdiğiniz tespit edilirse ağır suç sayılır. Herkes, hiç kimse içki üretemez. Çünkü içkinin yanlış olduğunu tüm dünya bilir. Dünyada her yerde haramdır o. Ama devlet isterse üretir. Onun için devlet üretirse kaçak değil, başkası üretirse kaçak içki olur. Herkese satamazsınız, şuna şuna satarsınız. Her yerde satamazsınız, şöyle. Şimdi bunları çok iyi kavrayalım. Yani Allah'ın koyduğu prensipler evrenseldir, yerel değil. Dolayısıyla Allah'ın kitabında, Kur'an-ı Kerim'de olan ve az önce Zeynep Hanım'ın Ali İmran 85. ayetinde okuduğu sadece Kur'an değil, Allah'ın bütün nebilerini Adem Aleyhisselam'dan beri indirdiği kitaplar hep aynı şeyi söylerler. Biri bir şey, birisi başka bir şey söylemez. Dolayısıyla hepsinin dini İslam, Allah'a teslim olma dinidir. Yani dine uyanlar böyle yapar ama dini kendilerine uyduranlar aynen tabiatı kendilerine uydurmak isteyenler gibidirler. Onun için mesela Allah-u Teala yine Rum suresinde İslam'ın ne olduğunu, dinin ne olduğunu tarif ettiği Rum suresinin 41. ayetinde şöyle diyor. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. Denizlerde ve karadaki bozulmalar insanların elleriyle yaptıklarından dolayı oluyor. Yoksa o denizin kendisi asla doğallığını bozmaz. Karada olmaz, hayvanlar hiçbir yerde bozulmaz ama insanların elleriyle olur. Allah'ın dininde de aynı şekilde insanların müdahalesiyle bozulmalar olur. İnsanlar dini kendilerine uydurmaya çalışırlar. Tabiatta da Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etme yerine kendi arzularına göre hareket eder, tabiatı bozarlar ve kendileri ondan zarar görürler.
O bir kesebet demesi de zaten elleriyle ele geçirdikleri, yani oradan bir kazanç maksadıyla yaptıkları şeylerden dolayı o bozulma oluyor. Yine tabii, kendi menfaatleri için bozmuş oluyorlar.
Menfaatleri için bozuyorlar. Niye Allah-u Teala şey yapar? Onların yaptıklarının bazılarının sıkıntısını kendilerine tattırır. Evet, evet. Yani psikolojik olarak da maddi olarak da sıkıntılarını çekerler.
Zaten ayette öyle devam ediyor hocam. Bu yapıp ettiklerinin bir kısmının cezasını onlara tattırmak içindir diye Rum tabii. Suresi 41'de öyle devam ediyor.
Onlara yani yaptıklarının cezasını kendileri tatsın diye bir kısmını da şey ama bir kısmını kendileri tadıyor ama insanlara da çok zararları oluyor. Hı. Mesela işte bugün ben çocukluğumdan hatırlıyorum, Erzurum'da böyle bugünkü göbeği olan insanlara pek rastlanmazdı. Birazcık şey olan, böyle azıcık şişman gibi gözüken kişilere ooo falan derlerdi. Çok nadiren olurdu. Şimdi de normal olan adam bulmak mümkün değil. Çünkü yiyeceklerle insanların vücutları bozuldu. Ve herkes artık bir acayip hale geldi yani. Dolayısıyla şimdi sonuç olarak şunu söyleyelim. Şimdi güvenli toplum nasıl oluşur? Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara uyarsak oluşur. O zaman o kurallara ben uyacağım sen uymayacaksın diye ayrım olmaz. Şimdi faiz yasak mı yasak? Devlet yaparsa değil, ben yaparsam. Devlet dediğin kim? Siz hiç hayatınızda devlette tokalaştınız mı? Hiç oturup bir bardak çayı başım çay içiyorsun. Devletten oturup bir bardak çay içtin mi sen hayatında?
Yok hocam. Yani hiç bulamadım karşımda.
Efendim işte devletin dini falan. Lan devletin dini olur mu ya? Namaz kılan bir tane devlet gördünüz mü? Oruç tutan devlet olur mu? Cehenneme gideceğinden korkan devlet mi var?
Hesap vermeyecek.
Ya bütün bunlar aldatıcı şeyler. İnsanları aldatıcı şeyler. Buna çok dikkat edelim. Mesela Muhammed Aleyhisselam bir devlet başkanıydı. Onun oturduğu bir sarayı var mıydı? Hiç duydunuz mu? Peki gezerken korumalarla mı dolaşıyordu?
O devirde ihtiyaç duymamıştır hocam.
Efendim?
O devirde ihtiyaç duymamıştır.
Ya da Muhammed Aleyhisselam'ın yanına birisi geldiği zaman görüşemiyor muydu? Bir protokol mu uygulanıyordu? Ne oluyor yani? Ve şeyden mesela Mekke'den gelen hicret etmiş kadınlarla bir vatandaşlık sözleşmesi yaptığı zaman ne demişti istersen sen onu da sen anlat. Mümtehine suresinde.
Evet. Oradan gelen kadınlar için sana marufta isyan etmemeleri şartıyla onların biatlarını kabul et diyor. Onları imtihan ediyor. Ondan sonra ve şart Muhammed Aleyhisselam yani Nebi olarak, devlet başkanı olarak ona marufta isyan etmemeleri. Yani maruf dediğimiz şeyler de aslında Kur'an ölçüleriyle bilinen, iyi olduğu bilinen şeyler. Demek ki önemli olan insanın Allah'ın kitabına uyacak olması, bir kişiye itaat etmesinin beklentisi yok hiç kimsede. Allah'ın nebisi dahi olsa.
Yani devlet başkanı diye itaat edilecek değil.
Evet.
Söylediği yanlışsa, bak hem devlet başkanı hem Allah'ın nebisi. Yani zirvede değil mi? Allah'ın nebisi bu. Ve Mekke'den gelen hanımlar kim? Hicret ederek gelmiş. Sığınmacı hanımlar bugünkü ifadelerle. Ve tutuyor bir devlet başkanı olarak. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Onlarla şey yapıyor. Peki yanında beslediği, büyüttüğü Zeyd ne yapıyor? Eşini boşuyor. Aman boşama diyor. İşte Ahzab suresi 37. ayette. Dinlemiyor, boşuyor. Peki ona boşama hakkını Allah vermiş. Sen elinden alamazsın. O zaman bugün ne oluyor? Bugün devletler tam bir tanrıdır. Mesela Kur'an'da emir ve yasak koyma yetkisi kime aittir?
Allah.
Sadece Allah'a aittir. Ama bugün bakın, şeyler, meclisler oluşturulmuş, birer kanun fabrikası. Öyle kanunlar çıkıyor ki ben hukukçularla görüştüğüm zaman diyorum, sen ihtisas sahan ne diyor ki şu, peki senin sahanla ilgili çıkan kanunları bilebiliyor musun? Mümkün değil diyor. Takip bile edemiyorlar. Peki siz o kanunları takip edemiyorsanız nasıl uyuyacaksınız? Doğallık nerede? Sen içki ürettiğin zaman kaçak değil ama başkası ürettiği zaman kaçak içki oluyor, öyle mi? Sen müsaade edersen bir malın bir ülkeye girmesi o serbest oluyor. Müsaade etmesen kaçak şey getirdi diyorlar. Kaçak altın getirdi. Lan altının kaçağı olur mu? İşte kaçak mal getirdi. Ne demek ya? Yani bakın, bugün bu konularda çok ciddi bir şey yapma, evrensel bir düzeltmeye ihtiyaç var. Önce kendimizi bir düzeltelim de sonra bakalım başkalarına bir ne kadar. Mesela şimdi Muhammed Aleyhisselam devlet başkanı, bak marufta sana isyan etmeyecekler diyor. Maruf ne demek maruf? Kur'an'da olan bir konuyu eğer söylediğin Kur'an'a uygunsa, sadece Kur'an değil ki. Az önce gördük işte Ali İmran suresi 83. ayette göklerde ve yerde olan bütün varlıkları da İslam vasfıyla vasıflandırmamış mı Allah? Onlar da İslam, onlar da teslim oluyorlar. O zaman fıtrat kanunları fıtrata uygun ki Kur'an'a da zaten ister istemez uygun olacak. Yani evrensel doğruluğu olmayan konularda sen yanlış yaparsan sen devlet başkanıymışsın, nebiymişsin, beni ilgilendirmez, ben sana karşı çıkardım. Bugün yap öyle mi? Bugün devlet tanrılaştırılmıştır. Emirleri koyar, istediği yasakları koyar. Yani bunlara son derece dikkat etmek lazım. Mesela Nisa suresinin 59. ayetinde Allah-u Teala ne diyor? Mesela bize emrediyor, diyor ki ya yüllezine aminu atiullah ve atiur rasul, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Resul dediğimiz Kur'an'dır ve o Kur'an'ı bize tebliğ eden kimse odur. Kendinden söyle bir laf söylerse o asla Resullük olmaz. Ve ulul emri minkum, kendinizden olan yetkili, ulul emir. Ulul emir işte Muhammed Aleyhisselam ulul emir değil mi Medine'de? Yetkili makamda, en tepe görevli, en tepe şey yapan, yani idare eden devlet başkanı. Ve öyle bir noktaya gelmiş ki Roma'yı bile geri püskürtecek kadar güçlenmiş ve dünyanın en büyük devleti olmuş, en büyük devlet başkanı olmuş. O günün en güçlü olan hem Roma'sını hem Pers'ini şey yap, kaçmak zorunda bırakmış. Şimdi diyor ki فَاِنْ تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءٍ, herhangi bir konuda nizaya girerseniz, kiminle? Emir ile. Allah'la nizaya girilir mi? Asla değil mi? Ben müminsem asla. Peki Resulü ile nizaya girilir mi? Çünkü Resul Allah'ın sözünü anlatandır, elçidir. Allah bizden ne istiyorsa ancak Resul'den öğreniriz. Şu anda da önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a karşı gelen bir kişinin Müslümanlıkla bir alakası olur mu? Peki diyor ki, eğer emir emir ile aranızda bir niza olursa ne yapacağız? Ferudduh ilallahi ve rasul. Allah'a ve Resulüne, yani Allah'ın kitabına gidin bakın. İşte şimdi Zeynep Hanım'ın okuduğu Mümtehine suresinin 12. ayetinde Muhammed Aleyhisselam Nebi ve devlet başkanı, bu kadınlarla hangi konuda nizaları olabilirdi? Marufa aykırı konularda, değil mi? Yani Kur'an'a uygun olmayan konularda kadınların isyan hakkı var. Şimdi mesela Zeyd eşini, Zeynep'i boşadı. Muhammed Aleyhisselam diyor ki emsik aleyke zevcek, ittakillah, Allah'tan kork. Eşini tut, boşama. Dinlemiyor. Bana bu boşama hakkını Allah vermiş, sen engelleyemezsin. Bugün öyle mi? Hemen bir kanun çıkarıyorlar. Tamam, yasak koyuyorlar. Tamamen tanrılaştırılmış. Efendim işte hürriyet falan, ne bunlar, sadece insanları aldatmak için söylenen sözlerdir. Ne hürriyet ya? Yani evrensel kuralları tüm dünyada uygulama zorundayız. Doğrular neyse onların peşinde gideceğiz. Kendi kafamıza göre olmaz. Onun için işte Allah-u Teala bize bir görev veriyor. İşte ben Ali İmran Maide suresinin 8. ayetinde diyor ki اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın size verdiği nimetleri aklınızda tutun. Nedir o nimet? Başta Allah bizi yaratmış. 7. ayet değil mi? Ha, يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başlayan. Evet. O 8. كُنُوا قَوَامِينَ. Bu 8. ayet, evet. يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَامِينَ لِلّٰهِ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Ondan bir önceki ayet, evet. كُنُوا قَوَامِينَ لِلّٰهِ. Allah için dik duruşlu insanlar olun. Dik duruşlu insanlar ne demek? Allah ne diyorsa o. Ona teslim olmuş. Bitti. Peki şühedâ elillah, Allah için şahitlikte bulunma. Şühedâ bil kıst. Yani tamamen kıst. Kısta uygun şahitlik. Kıst ne demek? Bu adamın hak ettiği neyse o. Tamam. Bu ne diyorsa o. Peki ondan sonra ve lâ yecrimenneküm şenâ'nü kavmin alâ ellâ te'adülû. Bir adama karşı senin nefretin olabilir. Hiç sevebilirsin. Bir toplumdan nefret ediyor olabilirsin. Ama adil davranmama suçuna sizi sürüklemez. Yani ona karşı adil olmazsan günahkar olursun. Ondan sonra ne diyor? Vettekullah. Allah'a karşı yanlış yapmakta. İ'dilû huve akrabu littakva. Adil olun. Takvaya, yani yanlışlardan korunmanıza en uygun, en yakın olan odur. Hiçbir zaman şu adamı seviyorum, bu sevmiyorum, bu falandan, bu filan toplumdan, hayır. Hangi toplumdan olursa olsun, kim olursa olsun, biz adil olmalıyız. Karşı tarafın hakkını tam olarak vermeliyiz. Ondan sonra diyor ki وَلَا يَجِرْمَنَّكُمْ شَنَهَانُ قَوْمِنَا عَلَى اللّٰهَ تَعَدِلُ اِيَجْرُهُ وَاَقْرَبُ تَقْوَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ İnallaha habirun bima taamelun. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Allah ne yaptığınızdan haberdardır. İçinde dışında biliyor. Allah'tan bir şeyi saklayamazsınız. Peki biz şimdi adil olacağız. Dosdoğru davranacağız. Peki kıst dediğimizin bir açıklaması nedir? İsterseniz onu da siz okuyun şeyden. Nisa suresi.
Nisa 135. ayet-i kerimede inanıp güvenenler kendi aleyhinize, ana babanız veya en yakınlarınızın aleyhine bile olsa hakkı ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kişiler olun. Bunun da Arapçası zaten ya ehledine amenu kunu kavvamine bil kıst şühedâ ilillah velev alâ enfüseküm evvalideyni vel akrabin. Yani ana babanız veya yakınlarınız aleyhine bile olsa hakkı ayakta tutan, Allah için şahitlik eden kişiler olun. Aleyhine şahitlik yaptığınız kişi ister zengin ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. Kendi arzunuza uymayın ki adil olasınız. Lafı eğip büker veya şahitlikten kaçınırsanız bilin ki Allah yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.
Aynı şeyde bir önceki gibi bitti.
Evet.
Allah sizin yaptığınız her şeyi, Allah'tan bir şeyi saklayamazsınız. Öyleyse ne olmamız gerekiyor? Ya ben şu adamı seviyorum. İdare edelim. Hayır. en sevmediğin kişi olsa, en sevdiğin kişinin aleyhine de olsa dürüst davranacaksın, doğruyu söyleyeceksin. Öyle duygusallık yok. Ve karşındaki işte devlet başkanı da olsa tamam. Devlet başkanlığı insanlara bir şey kazandırıyor mu? Yani bir farklılık meydana getiriyor mu?
Yok.
Aynen. Hiçbir şey yok.
Hata yaparsa yine yapar.
Hata yaparsa işte bakın Allah'ın yani Allah'ın kitabına aykırı davranışlarına bizim karşı Gayet çıkma şey. Hakkımız var. Ama bugün devletler öyle bir hale gelmiş ki kendi kafalarına göre kanunlar çıkarıyor ve insanları kendilerinin kulu ve kölesi yapıyorlar. Yok efendim işte kölelik kalktı falan. Siz öyle diyorsunuz. Gerçekten kalktı mı? Sadece sizi kandırıyorlar kalktı diye. Şimdi mesela bugün şey var, bir sürü devletin görevlileri var. Devlet başkanı bırakın görevlileri var. 19. asırda memurin, yok 20. asırdaydı yanlış şey, tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim. Memurin muhakemat kanunu çıkarıldı. Bütün devlette çalışanların hepsi ilahlaştırıldı. Artık bir memuru şikayet edebilmeniz için o yetkililerin izninin olması gerekiyor. Halbuki Osmanlı zamanında her vatandaşın padişahı bile şikayet hakkı vardı. Şimdi sizin az önce okuduğunuz Mümtehine suresinin 12. ayetine göre yani Mekke'den gelmiş hiçbir koruması olmayan hanımların yani mülteci olarak gelmiş hanımların devlet başkanı ile yaptığı sözleşmede marufta sana aykırı davranmayacak dediği zaman yani burada bir şey var mı? Aradaki ayrıcalığı var mı devlet başkanının?
Çünkü zaten bütün toplumun aslında aynı şeyden sorumlu olduğu, herkesin iyiliği emretmek ve maruf üzere birleşmek sorumluluğu olduğu bir dindeyiz. Müsaadeniz olursa okuyayım hocam. Ali İmran 104. ayeti. İçinizde hayra çağıran, iyi şeylerin yapılmasını isteyen ve kötü şeylerden sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte böyle topluluklar umduklarına kavuşacak olanlardır diyor. Yani bir topluluğun aslında iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir topluluk haline gelebilmesi için içinde en az bunu yapan bir grup insan olması lazım. Bunun için de insanların ahlakını, insanları öncelikle teker teker iyi eğitmemiz, ilk baştan belki mümin olarak yetiştirmemiz gerekiyor ve bu şekilde de Allah'ın emrettiği gibi bir topluluk haline inşallah geliriz.
Tamam ama mesela orada devlet şu adamları görevlendirsin, gitsin işte mesela gidiyorlar fiyat denetimleri, bilmem şu bu yani her şeye müdahale ediyorlar ve hayatı çekilmez hale getiriyorlar. Kardeşim bırakın hür bir ortam olsun. Hür ortamda mesela şimdi fiyattan bahsettim. Muhammed Aleyhisselam'a bir gün geliyorlar. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Lütfen bir nar koy yani fiyat sınırlaması yap. Hayır diyor. Fiyatlar tam bir hürriyet içerisinde artar ya da azalır. Ben yarın Allah'ın huzuruna sizden herhangi birinin hakkı benim üzerimdeyken gitmek istemiyorum diyor. Şimdi oraya mal girişi serbestse, yani serbest bir pazar, isteyen mal getirebiliyor. Şurada hurmanın fiyatı şöyle olmuş, ya gerçek mi deme ya, hemen oraya mal götürelim. Oraya mal geldiği zaman her taraftan ne olur fiyatlar? Kendiliğinden düşer. Ama sen burada fiyatı sınırlarsan kimseye getiremez. Dolayısıyla şeyde hür bir pazarda fiyat artışı en sağlam şeyidir, delili, habercisidir. Şimdi bunları Muhammed Aleyhisselam ne yapıyor? Tamamen doğal yapıya göre. Mesela şimdi siz Muhammed Aleyhisselam zamanında görevli, işte bugün polis gibi, jandarma gibi görevli birisini biliyor musunuz? Ya da işte devlette görevli işte falan adam mesela şeyin bugün cami görevlileri var şu imam şu müezzin öyle bir görevli var mıydı Muhammed Aleyhisselam müezzinliği yaşıyor tamam gelir Bilal-i Habeşi ezan okuyor sesinden dolayı yoksa bir görevinden dolayı değil şimdi herkes devletinin adamıdır. Ya şurada bir olumsuz bir şey olsa biz etkilenmeyecek miyiz? O zaman müdahale etmemiz lazım. Az önce şimdi Zeynep Hanım'ın okuduğu ayette, Ali İmran suresinin ayetinde. Neydi o ayet? İstersen bir daha bir oku.
İçinizde hayra çağıran, iyi şeylerin yapılmasını isteyen ve kötü şeylerden sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte böyle topluluklar umduklarına kavuşacak olanlardır.
Yani demek ki toplulukta herkesin vazifesi olmalı o. Hepimiz doğrulardan yana olmalıyız. Şöyle bir düşünün. İlk Osmanlı ordusu ne zaman kuruldu? 19. asırda Asakiri, Mansure-i Muhammediye. Bir bakın bakalım ordu kurulduktan sonra Osmanlı'da bir tane zafer var mı? O ordu Osmanlı'yı parçalayarak etrafa dağıtmakla görevli. Ama o zamana kadar kimdi asker? Kim asker kimdi?
Herkes.
Her vatandaş. Her vatandaş asker. Şimdi efendim bizim ordumuz şöyledir, böyledir. O işte şey için, vatan için, bayrak için canını verdi. Bir de ki sen git ver bakayım hele. Ya beni karıştırma. Şimdi birisi şey yapmış, bir video çekmişti de bana gösterdiler. Diyor ki amca, işte Gazze'deki savaştan dolayı oraya gitmek ister. Tabii gitmek isterim. Ona yardım etmek ister. Elbette, ne demek ya tabii. Aa, çok güzel diyor. Biz şimdi kararlaştırdık, bir hafta sonra harekete geçeceğiz diyor. Artık tam mı hatırlıyorum, eksik mi ama mani olarak böyle. O zaman sen de yaz. Yok evladım, benim bir işim var. Ne oluyor? Lafa sıra gelince tamam ama uygulamaya sıra gelince değil. Ama her Müslüman, mesela Muhammed Aleyhisselam zamanında ordu, o asker diye bir şey mi vardı? Herkes askerdi. Her Müslüman ya da bu toplumda bulunan herkes eğer bu devleti korumakla görevliyse, biz tekrar ordu millet olmak zorundayız. O zaman dışarıdan idare edilmemiz mümkün olmaz. Ama siz belli kişiler şey yaparsanız dışarıdan idare edilir. Şöyle siz Osmanlı'yı araştırın. Osmanlı'da bir Yeniçeri Ocağı vardı. En büyük baş belası değil miydi Osmanlı'nın? Yani şimdi orada tabii, yani sürekli söylüyorum. Keşke bu İslam doğru bilinseydi, Osmanlı vasıtasıyla tüm dünyaya yayılırdı. Hakikaten öyle muhteşem bir adalet vardı ki, bu şeyin Amerika'nın çok tanınmış bir tarihçisi vardır, Doktor Rhodes Murphy. Onunla çok uzun zaman beraber olduk. Bir gün benim odamda bir mahkeme şey, belgesini almış okuyor. Yani şey, arşiv belgesini okurken karşımda baktım ki böyle yapıyor. Ya de, hayırdır dedim, ne oldu? Yahu dedi, bir belge okuyorum dedi. Şu Perşembe pazarında bir hanın tamiriyle ilgili bir belge okuyorum. Bir baktım, hani yöneten adam çağırmış ustaları, kaç lira istiyorsun? Ya böyle şey mi olur kardeşim, bunu bir ilan edin, herkes duysun, gelsinler bir şey yapın. Sonra bir de baktım ki o bölgenin önde gelen zenginlerinden, iş adamlarından 11 kişiyi denetim için görevlendirmiş. Ulan bu adamın fazla para vermesi mümkün değil, para çalamaz. Bu çalışanlar da asla hata yapamazlar. Yahu dedi, Osmanlı basitte mükemmelliği yakalamış. Aslında o değil. Kur'an'a uyduğunuz zaman öyle oluyor. Mükemmellik yakalanıyor. Allah'ın kitabına uydunuz mu? Ona dedim ki ya dedim, siz en çok Amerika'dan geliyor bu Osmanlı arşivlerinde çalışmak için. Neden bunu yapıyorsunuz? Bak dedi, ben sana bir gerçeği söyleyeyim dedi. Yazılı tarihin tanıdığı en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sebepleri üzerinde araştırıyoruz. Ben tam 13 yıldır nerede Osmanlı arşivi varsa orada araştırmalar yaptım. Adam o kadar güzel Türkçe konuşuyor ki hiç diyemezsiniz ki bu Türk değil. Diyemezsiniz. Peki dedim, neye ulaştın? Sonuç ne? Böyle kısa bir şekilde bana özetler misin? Dedi ki Osmanlı'nın değişmez özelliği adalettir. Az önce işte Zeynep Hanım'ın okuduğu ayet, benim okuduğum. Dedi ki efendim sen zengin misin? Bak şeyde وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنَا لَا اَلَّا تَعَدِرُوا. Neydi orada ayette nedir?
En yakın halinden fakira fallahu evlâ bihim. Yani ana babanız en yakınlarınız aleyhine bile olsa hakkı ayakta tutun. Aleyhine şahitlik yaptığınız kişi ister zengin ister fakir olsun.
İstediği akrabanız, ister yakınınız, ister kim olursa olsun adaletli olun diyor ayet. O da dedi ki yani ben yani bu kadar 13 senedir yaptığım çalışmadan vardığım sonuç bu. Osmanlı'da değişmez özellik adalettir. Sen Müslüman mısın? Gayrimüslim misin? Şu ülkeden mi? Bu ülkeden mi? Zengin mi? Fakir mi? Yakın mı? Uzak mı? Hiç Osmanlı ilgilendirmez. O mutlaka adil olur. Bir gün dedi Şam'da Osmanlı belgelerini inceliyorum. Orada arşivde. Bir belgeye rastladım. Ah, çok sevindim. Ulan dedim. Bir toplantıda bunu anlatırım. Osmanlılar burada şey haksızlık yapmışlar. Ulan bir de araştırdım ki onda bizimkiler yapmış. Öyle bir şok oldum ki dedi. Peki şimdi ne zaman Osmanlı Osmanlı olmaktan çıktı? 19. asırda her şey bitti. Ama en üzücü taraf da bizi bu hale getirenlerin hala baş tacı edilmesidir. Onların bugün yetiştirdiği kişilerin hep önemli makamlarda tutulmasıdır. Aslında bu makamlar kelimesi de yanlış. Az önce ne dedik? Yok öyle bir şey yok. Kardeşim biz görevimizi yaptığımız zaman Allah bize yardım eder. Ama bu fıtrata uygun davranmayı sürdürmek zorundayız. Kendi kafamıza göre değil. İşte mesela şimdi o kadar şeyler okuduk. Devlet başkanını da şikayet ediyorlardı ama mezhepler tutmuşlar. Nisa suresinin 59. ayetine verdikleri %100 ters bir manayla devlet başkanını ilahlaştırmışlardır. Ve padişah şöyle bir işaret etse kellesini uçururlar, yargısız infaz. Bu tür yanlışlar olmasaydı Allah-u Teala yani bu dini, tabii sadece o değil, birçok konularda var. Ama şimdi biz bu doğru dini tüm insanlığa anlatmak zorundayız. Anlattığımız zaman herhangi bir şey olmaz. Mesela bizim yargı sistemi, Osmanlı yargısında yani 20 yıl kadar mahkeme arşivini yönettim ve orada da doktoramı yaptım. Nasıl işlediğine dair yargı hukuku konusunda doktora yaptık. Ve o doktoranın girişine de Halil İnalcık, Allah rahmet eylesin, bana demişti ki bana müsaade et de buna bir ön söz yazayım. Daha 2 sene evvel okudum çünkü meşguliyetten. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Gece gündüz meşgulüz yani. Yazmış ki böyle bir çalışma yeryüzünde yok diye yazmış. Az önce söylediğim Rhodes Murphy dedi ki bana, işte bu vakfa da geldi birkaç sene evvel. Senin doktoranı dedi, İngiltere'de ders kitabı olarak okutuyorum. Ama Türkiye'de kimsenin haberi bile yoktur. Hiç. Şimdi bu ne var Osmanlı yargı sisteminde? 3 gün süren bir dava bulmak için aylarca araştırırsınız. Yani bugün her konuda öyle. Ama mesela dava açıldığı gün sonuçlanırdı ama hayal edemeyeceğiniz mükemmellikte bir yapı vardı. Mesela dava açma yetkisi bugün ceza hukukunda şeye ait. Savcılık ihtas edildiği andan itibaren Osmanlı'da adalet diye bir şey kalmadı. 19. asırda ihtas. Çünkü savcı bir ilahtır. Bugün ceza hukukunda hakim de bir ilah. Şöyle bir prensip vardır. Her şey delil olur, hiçbir delil hakim bağlamaz. Oh ne güzel. Ama Osmanlı'daki prensip şuydu. O suçlu koltuğunda oturan kişi bir hata yapabiliyorsa hakimlik koltuğunda oturan da yapar. O koltuğu yanlış için kullanmasına müsaade edilemez. Dolayısıyla Bir davada ister ceza davası ister hukuk davası olsun dava görülürken davayı açmaya gelen herkes gelip dava açabilir. Dava açmaya gelirken şahitleriyle beraber gelir. O şeyi de getirirler. Vatandaşlar yardım eder. Polise falan gerekiyor. Bütün vatandaşlar. Ya bak şu adam bana şunu şunu yaptı. Öyle mi? Hadi. Herkes hemen yardım eder. Alır getirirler mahkemeye. O sıra o bölgenin önde gelen kişileri davet edilir. Hakim yanlış yapmasın diye. Hepsinin isimleri deftere yazılır. Onlar takip ederler. Sonunda herhangi bir yanlış yaparsa hakim oradan zarar gördüğünü iddia eden kişi gider. Bir ilim adamından bir görüş alır. Oradan doğruya şeye şikayet ederdi. Padişahlığa şikayet ederdi. Orada çok ayrıntılı bir şekilde incelenir. En uzak noktadan gelse 35 günde cevap geriye giderdi. Bugün internet icat edilmiş olmuş. Bu 35 günde cevap alan kaç kişi var? Var mı böyle bir şey? Ben böyle mükemmel çalışan bir yapı yine birazcık Kur'an-ı Kerim'e uyduğu için ama bizim sadece kendimiz için değil tüm insanlık için bunu yapmamız lazım. Şimdi sizlerin okuyacağı şeyler varsa
ben bir iki şey ekleyeyim. Şimdi bugün tabii güvenli toplum konusunu konuşuyoruz. Şimdi hocamın ve Zeynep Hanım'ın bahsettiği konulara ek olarak belki şunları söyleyebiliriz. Hocam da bahsetti dersin başında Allah-u Teala kendi dinini fıtrat yani tabiat kanunlarına kanunlarının kendisi olarak tanımlıyor. Dolayısıyla eğer bugün tabiatta olduğumuzu düşünelim. İnsanlar ancak bu kanunlara teslim olabildikleri ölçüde hür olabiliyorlar ve güvende olabiliyorlar. Örneğin siz doğada kaldığınızda bana bir şey olmaz deyip yağmurlu bir havada ağaç altına geçer bir barınağa girmezseniz yıldırım düşer ve aslında en güvensiz yerde kalmış olursunuz. Aynı bunun gibi Allah-u Teala'nın koyduğu kurallara uyduğunuz ve onun emrinden çıkmadığınız nispette güvenli olduğunuzu söyleyebiliriz. Doğada herhangi bir ben hiçbir kural tanımam diyen adamdan daha diken üstünde olan, güvensiz durumda olan bir insan yoktur. Bu yüzden de eğer güvenli bir toplum inşa etmek istiyorsak ve bugün konuştuğumuz, bugün tartıştığımız ve aslında konuşmaya ve tartışmaya belki de utandığımız, her akşam televizyonlardan izlediğimizde ya kendisine Müslüman diyen bir toplumda bu tür olaylar nasıl olur? Bir aile içerisinde bunlar nasıl yaşanabilir? Bunlar televizyonlarda günlerce nasıl konuşulabilir? Yüzü kızarmadan insanlar bunları birbirlerine nasıl anlatabilir? Nasıl birbirlerine bakabilirler? Diyebileceğimiz dediğimiz olayların yaşanmaması için yapabileceğimiz tek şey Allah-u Teala'nın kitabında gönderdiği emir ve yasakları uygulayarak güvenli toplumu inşa etmek olacaktır. Peki güvenli toplum derken yani bu emir ve yasaklara uyduğumuzda ne anlamış olacağız? Neyi eksik yapıyoruz biz şu anda? Mesela Kur'an'ın en temel kavramlarını acaba biliyor muyuz? Acaba bunları hayatımıza geçirdik mi? Mesela güvenli toplumu inşa etmekten bahsediyoruz bugün. Ama kaçımız aslında kelimenin kök anlamı güven olan, güvenmek olan iman kelimesini bu yönüyle değerlendiriyor ve hayatına katıyor? Ben Allah'a iman ettim, ben kitaplara iman ettim, ben ahirete iman ettim diye amentüde geçen bütün iman şeylerini, şubelerini her gün ezbere okuyoruz. Ama imanın ne demek olduğunu bilmiyoruz maalesef. Mesela Allah'a iman etmek dediğimiz zaman aslında Allah'a güvendiğimizi, onun eğer bir şeyi o söylediyse buna ancak teslim olmamız gerektiğini, gerisinin bizi hiç bağlamayacağını biliyor muyuz? Bağlamayacağını söylediğimizi biliyor muyuz? Allah'tan başkasının önünde eğilerek özgür ve güvende olamayacağımızı acaba Allah'ın kitabından görebiliyor muyuz? İman dediğimiz şey zaten sadece Allah dediyse Allah'ın emrinin karşısında ben kendimi güvende hissedebilirim. Bunun dışında onunla çelişen, onun söylediğiyle çelişen veya onu devre dışı bırakan hiçbir güç ve otorite karşısında ben eğilmem diyen insan
aslında sadece Allah'a kulluk eden ve ona olan imanını kanıtlayabilme yolunda çaba sarf eden kişidir. Allah'a imanı geçtikten sonra kitaplarına iman ettiğimizi söylüyoruz sürekli. Peki hangi kitabına iman ederek hangi davranışımızı yerine getiriyoruz? Mesela en rezil, en pis olaylardan sonra bile gidip namaz kıldığımızda Allah'ın kitabında gönderdiği bütün emir ve yasaklara uymuş oluyor muyuz? O mu yani? Bir namaz kıldığımızda her şey geçiyor mu? Elbette namaz asla aksatılmaması gereken ve asla vaktinin dışında kılınamayacak bir ibadet. Ama bunun dışında Allah-u Teala'nın birbirinizin gizlisini saklısını araştırmayın emrini nereye koyacağız? Faiz yemeyin, zina etmeyin emirlerini nereye koyacağız? Bütün bunlara toplu bir şekilde iman etmediğimiz zaman, tıpkı Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına söylediği gibi, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz mu olacağız? Bu sözlerin muhatabı mı haline geliyoruz? Sonra ahiret, öyle bir ahiret inancımız var ki, yani tamamen bir duygusal bir hayalden ibaret. Hiç kimse bir saniye sonra ölebileceğini ve ondan da birkaç saniye sonra hesap vermek üzere kalkacağının bilincinde değil. Yani mesela benim şöyle bir şeyim var, testim var insanlara, özellikle işte bugün dünyanın nimetleriyle, Allah-u Teala'nın kendisine sürekli verdiği ve yığdığı nimetlerle haşır neşir olup da bir tek Allah'ın kelamı aklına gelmeyen arkadaşlarıma, kardeşlerime sorduğum bir takım bir test var. Diyorum ki, şöyle bir patron düşünün, dünyanın en büyük şirketinin başında olsun, o sahibi olsun, daha doğrusu başında değil, sahibi, bütün dünya emrinde. Yani bugün aklınıza gelen en büyük şirketi düşünün, onun sahibinin size sizi şirketlerinin başına geçirdiğini düşünün. Böyle bir şey. Diyecek ki adam size, ya gel bak, ben bütün dünyanın en büyük şirketlerinin sahibiyim, hepsinin başına CEO olarak seni oturtturacağım, hiçbir şey senden sorulmayacak, emrinde her şey, ister jet al, ister git akşam yemeğini Fransa'da ye, sabah kahvaltısını İtalya'da yap, Amerika'da gez toz, ailen, çocukların dünyanın en iyi okullarında okusun, ailen nerede istiyorsa orada tatil yapsın, her gün ne istiyorsanız yapın, lüksün en dibi olacak. Fakat bir şartım var. İstersem bir saat sonra, istersem 10 yıl sonra seni işten kovacağım. Bütün itibarını elinden alacağım. Ama bunu sadece ben belirleyeceğim, ne zaman seni kovacağımı. Ve sana da önceden hiçbir şekilde ihbar etmeyeceğim, haber vermeyeceğim. Bu şartlara uyarak bu söylediğim makamı kabul eder misin diye kime sorduysam, benim için fark etmez, ederim. Ya çünkü bir saat, bir dakika bile olsa o şaşayı, debdebeyi yaşamayı tercih ediyor insanlar. Aynı bugün ahiret hayatını bir hayalden ibaret gören, bir masal, bir kurgu gibi düşünen insanların durumu işte böyle. Halbuki siz dünyanın en zengin, en güçlü insanı da olabilirsiniz. Allah-u Teala'nın en büyük nimetini verdiği insan da olabilirsiniz. Bir saniye sonra, yani şu aldığınız nefesin son nefes olduğunu bilerek yaşamadığınız sürece ahirete iman ediyorum demekle neyi söylemiş oluyorsunuz? Bütün bu iman ilkelerini biz özümseyip yaşayabilen bir toplum haline getirmeden güvenli bir toplum haline gelmemiz mümkün değil. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl insanlara bunu anlatacağız? Önce bunu çocuklarımızdan başlayarak yapmamız gerekiyor. Çünkü toplumu oluşturan şey ailelerin bir araya geldiği bir topluluk, değil mi? Toplum dediğimiz şey. Veya işte bir çekirdek aileden başlıyor anne baba çocuk, ondan sonra bu büyüyerek mahalleleri, ülkeleri, toplumları oluşturuyor, milletleri oluşturuyor. O halde biz burada aileden, yani çocuk yetiştirirken yapmamız gerekenlerden başlayacağız. İşte bunun için de Rabbimiz bize bir örnek veriyor kitabında. Lokman aleyhisselam kendi oğluna şöyle öğüt veriyor. Bakınız, Lokman suresinin 13. ayetinden başlayarak okuduğumuzda, bir gün Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Bakın, bir insanın çocuğuna söylediği ilk söz bu: Allah'a ortak koşma, yani şirk koşma. Niye? Çünkü eğer Allah'ın emri bir tarafta, bir tarafta da başka bir otoritenin söylediğini sen onun emrinin yerine koyar, Ona ondan korkar gibi öbüründen korkarsan o zaman bu şirk olur. Ve o zaman senin bütün özgürlüğün ve güvenliğin ortadan kalkmış olur. İlk madde bu. Çünkü ona ortak koşmak gerçekten büyük bir zulümdür, yanlıştır diyor Lokman Aleyhisselam oğluna. Sonra Allah Teala şöyle devam ediyor 14. ayette. Biz insana anne ve babasına karşı görevler yükledik. Annesi onu karnında binbir güçlükle taşır. Onun sütten kesilmesi de 2 yılı bulur. Sen hem bana hem de annene ve babana karşı görevlerini yerine getir. Dönüp varılacak yer benim huzurumdur. Bakın gördüğünüz gibi yine toplumun inşası önce babanın evladı yetiştirmesi, sonra evladın anne babaya yükümlülükleri ve görevleriyle alakalı bir şekilde kuruluyor, inşa ediliyor. Hemen sonraki ayette eğer annen ve baban hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyi bana ortak sayman için mücadele edecek olurlarsa sakın onlara boyun eğme. Yani orijinal ifadesiyle itaat etme buyuruyor Rabbimiz 15. ayette. Yani Allah'ın tek otorite olduğu, kabul edildiği, ona şirk koşulmayacağı ilkesi anne ve babanın zorlamasıyla dahi asla olacak bir şey değil ve anne babaya bu konuda itaat asla mümkün olacak bir şey değil. Çünkü itaat sadece Allah'a yapılan bir şeydir. Ama dünya işlerinde onlara güzelce eşlik et. Sen bana yönelen kişinin yoluna uy. Dönüşünüz banadır. Neler yaptığınızı size bildireceğim diyor Rabbimiz. Arkasından Lokman'ın sözü şöyle devam ediyor. Yavrucuğum, yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında olup bir kayanın içinde, göklerde veya yerde olsa bile Allah onu senin karşına getirir. Allah lütufkardır, her şeyin iç yüzünden haberdardır. Bakın, bu ayette şirkle başlayan konu hemen ahirete geldi. Çünkü siz dünya hayatında yaşayacaksınız, bir takım iyi güzel davranışlar veya iyi kötü davranışlar yapacaksınız ama bilmeniz gereken tek şey, ben bunun hesabını vereceğim. Bunu herkesten gizleyebilirim. Az evvel hocalarım okudular. Şahitlik meselesi. Herkesten gizleyebilirsiniz. Ve sizin bu gizlemeniz sayesinde de bir takım davalar gerçekten adalet yerini bulmayabilir. Ve bir takım insanlar adaletten kurtulabilirler. Ama Allah'tan gizleyemezsiniz. Çünkü yaptığın şey bir hardal tanesi ağırlığında olup bir kayanın içinde göklerde veya yerde olsa bile Allah onu senin karşına getirecek diye bir evladı yetiştirirseniz, İşte toplumda bu bilinçle yetişmiş aileler ve çocuklar sayesinde güvenli toplumu inşa etmeye başlarsınız. Bir son olarak da şöyle devam ediyor Lokman Aleyhisselam. Yavrucuğum, namazı düzgün ve sürekli kıl. Bakın, asla ihmal edilmeyecek şeyler bunlar. Çünkü namazı ve düzgün ve sürekli kılarak bu bilgileri daima kafanıza yerleştirir. Sadece Allah'ın karşısında eğilineceğini günde en az 5 kez tatbik etmiş, uygulamış olursunuz. Marufun, iyi şeylerin yapılmasını iste. Münkerden, kötü şeylerden sakındır. Başına gelene sabret. Çünkü başınıza siz ne kadar iyi ve doğru işler yapsanız da bir şeyler gelecek, yanlış şeyler gelecek. Çünkü Allah-u Teala sizi imtihan ediyor. Ama duruşunu bozma, yani duruşunu bozma, sabretten kasıt bu. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Bakın, yine çocuğa söylenen şeye bakar mısınız? Kararlılık gerektiren işler. Bir çocuğun bu kadar ciddi bir şekilde öğütle yetiştirilmesi kadar, bu işlerin çok önemli, kararlılık gerektiren işler olduğunun kendisine öğretilmesi kadar ciddi ne olabilir? Daha önemli ne olabilir? İnsanlara burun kıvırma, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenen ve övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde tabii ol ve sesini alçak tut. Şüphesiz ki seslerin en rahatsız edici olanı eşek sesidir, buyuruyor Rabbimiz. Yani Lokman'ın çocuğuna verdiği öğütle bunları bize söylüyor. Yani yeryüzündeki yürüyüşümüz, daha doğrusu duruşumuzu daha çocuk yaştan anne babamızın bu şekilde inşa ettiğini düşünelim. Bu şekilde büyümüş, yürümesine kadar her şeyi ayarlanmış bir toplumda güvenlik ve özgürlüğün sınırlanabilir mi bütün bunlar? Tabii ki yine bu toplumda ceza hukukuna ihtiyaç olacak. Çünkü kötüler ve ceza işleyenler, suç işleyenler olacak. Ama önemli olan bunların karşılığının da Allah'ın kitabına göre verilmesi. Ve dolayısıyla güvenliğin hem suçluyu hem mağduru hem toplumu tatmin edecek bir ceza ve yargılama sistemiyle güvenliğin ve adaletin ortaya konması olacaktır eğer Allah'ın kitabına uyulursa.
Ben de aslında Erdem Bey'in söylediklerine ek olarak yalnızca bir ayet-i kerime okumak istiyorum. O da aslında çocukluğundan itibaren insan böyle yetiştiriliyor. Ondan sonra da erdemli insan nasıl olunuru Allah-u Teala bize Bakara suresinde de tarif ediyor. O ayeti vurgulamak istiyorum ben de. Erdemli olmak yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Erdemli olmak Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenen bir kişi olmaktır. Tabii burada demin bahsettiğimiz Erdem Bey'in anlattığı inanıp Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere inanıp güvenmenin içini doldurmak gerekiyor. Ancak gerçekten bunları başaran kişiler erdemli insanlar olacak. Onun devamında da şöyle diyor, böyle bir kişi biraz daha tarif ediliyor. Sevmesine rağmen malını kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolculara, isteyenlere bir de boyunduruk altındakiler için verir. Yani aslında toplumsal olarak yardımlaşmanın da burada öğretildiğini görüyoruz. En yakınlarınızdan başlayarak herkese yardımlaşma için bir görev veriyor Allah-u Teala. Namazı düzgün ve sürekli kılar, zekatı da verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman yükümlülüklerini yerine getirirler. Bir söz verdiğiniz zaman o sözü tutarsınız. Bir anlaşma yaptığınız zaman orada uymanız gereken bütün kurallara uyarsınız. Maddi sıkıntılara, bedensel sıkıntılara, bir de ani baskınlara karşı sabırlı olur. Yani duruşlarını bozmazlar. İşte bunlar doğru sözlü olanlardır. Yanlışlardan sakınanlar da bunlardır diyor Allah-u Teala. Bu ayet-i kerimede çok şeye değiniliyor. Tabii ki demin Erdem Bey'in de belirttiği gibi namazı düzgün ve sürekli kılmak insana sürekli kulluğunu hatırlatacak. Zekatı vermek aynı şekilde yine maddi olarak görevlerini yapmasını hatırlatacak. Anlaşma yaptığınızda yükümlülüğünüzü yerine getirmek. Bir sıkıntı anında duruşunu bozmamak. Yani başınıza mutlaka ki imtihan olarak bazı kötü şeyler gelecek. Belki de yanlış yaptığınız şeylerden dolayı kötü şeyler gelecek. Bunların karşısında dahi duruşunu bozmamak nedir? Allah-u Teala'nın emrettiği gibi davranmaya devam etmektir. İşte bunlar doğru sözlü olanlardır diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala'nın çok önem verdiği bir şey erdemli olabilmek için aslında doğru sözlü olmak gerekiyor. Doğru sözlülüğün tanımı yalnızca sözle alakalı bir şey değil, yalan söylememekle alakalı değil. Allah'a imandan başlayıp buraya kadar saydığımız bütün her şeyi içeriyor. Çünkü eğer siz iman ettiğinizi söyleyip buna uygun olmayan davranışlar yaparsanız o zaman doğru sözlü sayılmazsınız zaten. Ve yanlışlardan sakınanlar da bunlardır diyor Allah-u Teala. Her halükarda yaşarken her an Allah'ın emirlerine karşı gelecek bir şey yapıyor muyum? Şu anda nasıl davranmam lazım? Allah bana doğruyu göstermiş. Doğru mu, yanlış mı yapıyorum? İşte yanlış yapmaktan her an kendimi korumam gerekiyor. Her an Allah'ın beni gördüğünü düşünerek, bunun bilincinde olarak yaşamam gerekiyor. İşte böyle olursa, bütün bireyler böyle olursa ya da en azından bir kısım birey böyle olursa inşallah toplumda doğru ve güvenilir bir toplum haline gelir.
Peki şimdi işin sonuna geldik. Şimdi iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanlara karşı iyi davranmak, adil olmak, bütün bunları yapabilmek için herkesin hak ve sorumluluklarını bilmesi lazım. Başlangıçta Osmanlı'dan bahsettik. 19. asra kadar herkes hak ve sorumluluklarını biliyordu. Ama 19. asırda Batı'yı taklit etmeye başladılar. Ve kanunlar çıkarılmaya başladı ve insanlar hak ve sorumluluklarını bilmemeye başladılar. Bugün bir hak ve sorumluluk gibi görürken şey, yarın bakıyorsunuz suça dönüşebiliyor. Yani şeyler, bu Büyük Millet Meclisi bir kanun fabrikası halinde, ne zaman ne çıkaracağı belli değil ve şey de yok. Yani bir evrensel bir kontrol de söz konusu değil. O kontrol mekanizması diye de bir şey yok. İnsanların hak ve sorumluluklarını bilmeleri de mümkün değil. Böyle son derece şeydir, çok rahatsız edici bir şey. Ben fakültede şey yaparken talebelere hep şunu söylerdim. Ben demokrat bir adamım derdim. Ben ne dersem o olur. Demokrasi budur. Yani devleti yönetenler ne isterse o. Çünkü kanun çıkarırlar, şunu yaparlar. Ama bu böyle olmaz. Burada evrensel olmak zorunluluğu var. Muhammed Aleyhisselam nasıl yapmışsa yani Osmanlı'da kısmen uygulamış, evrensel olacak. Ve herkesin, mesela Osmanlı döneminde herkes polislik görevine yetkisine sahipti. Toplumun emniyeti için elinden geleni yapardı. Herkes bekçilik yapabilirdi. Herkes savcı yetkisine sahipti. Gelir şey yapar, bir toplumu rahatsız eden herhangi bir durum olursa onu orada bulur o. Millet ona yardımcı olur, getirirler şeye. Böyle mahkeme diye bir bina da yoktu. Hakim evin nerede? Falan yerde. Ona en yakın cami nerede? Şurada. Hemen hakime haber verilir. Hakim gelir oraya. O cami, oradaki, o çevredeki insanlar gelir. Orada herkes açık bir alanda şey yapılır. Yargılama yapılır. Son derece mükemmel bir şekilde yargılama yapılır. Ve hemen problem bitirilirdi. Şimdi hiç unutamadığım bir hatıram vardır. Bursalı bir mimar vardı, ismini unuttum. Şöyle bir şey anlattı, dedi ki babam, dedi, Bursa'nın önde gelen kişilerindendi. Bir gün Bursalılar babama geldi, çocuk da çoktan öldü, Allah rahmet eylesin. O dediğim mimar, Bursalılar babama geldi. Dediler ki ya şu Mustafa Kemal'e git de bir mesele anlat. Mahalle bekçiliği diye bir şey icat etmişler. Ya maaşını benim vermediğim bir kişiye biz mahalleyi nasıl teslim ederiz? Devletin maaşını devletten alan bir kişiye ben nasıl güvenirim? Lütfen yapmasınlar. Abi ki Osmanlı zamanında o görevli kişi varsa herkes onu tanıyordu zaten. Herhangi bir şey olsa kimden nasıl yardım alacağını biliyordu. Ama bugün şu şeyin binanın önünde polisler toplansa niye geldiğini bilemiyorsunuz. Dolayısıyla bu sistemi doğal yapısına yönlendirmek lazım. Önce kendi toplumumuzu güvenli bir toplum haline getirmemiz lazım. Sonra da bütün dünyaya örnek olmamız lazım. Onun da tek yolu Allah'ın tabiatta geçerli kanun ve kurallarının yazılı şekli olan Allah'ın kitabına uyarak şey yapmaktır, hayatımızı sürdürmektir. Allah'ın kitabına uyduğunuz zaman da evrensel olur. Tabiatı bozan insanların yaptıklarına uyduğumuz zaman nasıl bizim de o bozukluktan rahatsız olmamız zor oluyorsa, Allah'ın dinini bozanların uydurdukları dini kurallara da asla uymamamız lazım. Hem tabiattaki bozulmalarla mücadele etmemiz lazım, hem de dine sokuşturulmuş hurafelerle. Ondan sonra Allah'ın izniyle tüm dünyaya örnek bir toplum oluruz. Cenab-ı Hak bu örnekliği yaşamayı ve insanlara ulaştırmayı hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun.